Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda sizlere bir süredir yoğun bir şekilde kullanmakta olduğum 2017 model Core i5'li iMac hakkındaki deneyimlerimi aktaracağım. Hemen arkamda duruyor makine. Uzun bir zamandır yoğun bir şekilde kullanıyorum bunu. Aslında ilk videoyu hatırlıyorsanız eğer bu cihazı kutusundan çıkarttım. Masamda oldukça güçlü özelliklere sahip bir Windows PC yer alıyordu. Ve ben bu PC'nin kablo kalabalığından kurtulmak, biraz da macOS işletim sistemini deneyebilmek adına bu iMac'i kutusundan çıkarttıktan sonra günlük bilgisayarım haline getirdim. Deneyim videosunu açıklamam biraz uzun sürdü ve bu süreçte oldukça fazla soru geldi bana. iMac'i kullanmaya devam ediyor musun diye. İşte bu videoda da gördüğünüz gibi iMac o süreçten bu sürece kadar, o günden bugüne kadar masamda kurulu çalışmaya devam etti. Ve bu videoda da gerçekten bir uzun kullanım testi ardından sizlere deneyimlerini aktaran bir editör olarak yer alıyorum karşınızda. Şimdi bu iMac'in bir teknik özelliklerini anlatayım sizlere. 2017 model Core i5'li bir iMac dedim. Core i5 7500 4 çekirdekli bir işlemci içeriyor. Aynı zamanda bu işlemci 3.4 GHz bas frekansına, 3.8 GHz turbo frekansına sahip. Aslına baktığınızda hani gündelik işler için yeterli. Ofis, çoklu ortam işlerinizi yapabilirsiniz. Hatta ucundan video işleyebilirsiniz ama profesyonel işler için değil mi? Bir soru işareti yaratacak donanımsal özellikler arasında yer alıyor işlemcinin gücü. GPU tarafında AMD'nin Pro serisi Radeon'larından 570 yer alıyor ve profesyonel işlerde özellikle GPU hızlandırmalı işlerde yardımcımız olacak konulardan bir tanesi. Soru işareti yatan bir kısım 8 GB DDR4 belleğe sahip bas versiyonu, bize gelen versiyonu ve 1 TB'lık Fusion Drive mekanik diske sahip. Yani mekanik disk kısmını burada belirtiyorum, bunu Apple pek üstünde durmuyor ama 32 GB'lık bir SSD tampon koymuşlar önüne. O işte algoritmalarla karar veriyor siz hangi şeyi çok kullanıyorsunuz, hangi uygulama önemli falan filan diye o tarafa göğe taşıyor ama net söyleyeyim size içinden çıkılmaz bir hızda. Eğer profesyonel uygulamalarda aşırı neşirseniz onu açıyor bunu kapıyorsanız ilk olarak 8 GB belleğe sonra da bu mekanik diske takılıyorsunuz. Ben 8 GB'lık DDR4 belleği 16 GB'a upgrade ettim. Aynı zamanda içindeki mekanik diskle de ne Premiere ne Photoshop'ta rahat çalışabildiğimi hissetmediğim için çok yavaş açılıyorlardı, gerçekten çok uzun süre bekliyordum. Makineye USB portu üstünden, USB 3.0 portu üstünden bir tane harici SSD bağladım SanDisk'in. Ve bu şekilde çok kullandığım uygulamaları da SSD'ye kurarak performansı rahatlattım. 1 TB disk aynı zamanda profesyonel uygulamalar için de yetmiyor. Yani diyelim ki 4K videoları kaydettiniz, işleyeceksiniz, içine atıyorsunuz klasörleri. Bir yerden sonra hemen doluyor. 4K videoların zaten boyutu belli. Bu yüzden de makineye yine USB 3.0 portu üstünden bir tane de 4 TB'lık mekanik disk bağladım arşivlerim için. Anlayacağınız, eğer bir iMac alıyorsanız ve profesyonel işleriniz için kullanıyorsanız ilk olarak bir SSD ihtiyacınız var. Aynı zamanda büyük bir mekanik disk ihtiyacınız var. 8 GB bellek size burada biraz sorun yaşatabilir. Şimdi diyeceksiniz ki sen profesyonel işlerden bahsediyorsun ama içinde Core i5 7500 işlemci var. İşini gördü mü? İtiraf etmeliyim, ilk başta Premiere ile yola başladık ki Premiere'in son güncellemesinden bir önceki güncelleme. Yani şu an en yeni versiyonunu kullanıyoruz ya, bundan bir önceki versiyonda tam bir felaket performans gösteriyordu makine. Video işlemeye çalışıyorsunuz, 6700 HQ'da hemen cırt diye böyle yarım saatte 15 dakikada render aldığım videoları 15 dakika oldu size 45 dakika, yarım saat oldu 1,5-2 saat. Bu gündelik işlerimi oldukça fazla sekteye uğratan konulardan bir tanesi oldu ve ben Premiere kullanmayı bıraktım. Dedim ki bu makineyi kullanacağım, deneyimleyeceğim ve kullanıcılara tam bir deneyim aktaracağım. Biraz Final Cut Pro'yu deneyeyim. Final Cut Pro kurdum makineye ve Final Cut Pro X'de şunu gördüm. Makinenin özelliklerini öyle bir kullanıyor, öyle donanımlara erişiyor ki artık neresini nasıl kullanıyor bilmiyorum. Konsol gibi herhalde artık ele almışlar ve en ince ayrıntıyı, en ince performans noktasını kullanacak şekilde yazılımı geliştirmişler. İki videoyu Premiere'in bir önceki versiyonunda, bundan önceki versiyonunda ve Final Cut Pro X'de render aldığımda Final Cut Pro X aynı kalitede 4 kat daha hızlı render alabiliyordu. Bu benim bir şeyin olağanüstü bir performans artışı demekti ve ben bir süre yola bu makinede Final Cut Pro X'e devam ettim. Premiere'in son güncellemesinden sonra ne oldu? Premiere'in son güncellemesinden sonra Premiere şaha kalktı. Hatta AMD Ryzen işlemciler, Intel işlemciler yanında böyle göz ardı edilebilecek önemsiz işlemciler haline aldılar. Çünkü Intel'in entegre GPU'sundaki bazı kodları kullanmaya başladı ve muazzam bir hız artışı oldu. Yani kimi videolarda 4 kata kadar performans artışı yakaladım. Ve ben dedim ki zaten Premiere'e çok alışığım arayüzüne. Kullanması çok daha böyle dostça bir arayüz. Ben de tekrar Premiere'e geri dönüyorum. Şu anda bu makinede Premiere'in son versiyonunu, 2018 versiyonunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ve performans konusunda hiçbir sıkıntım yok. 4K videoları izlerken, render alırken Ha benim için artık bir şey fark etmiyor. 6700 EQ'da neyse performansım o dönem için. Şimdi bu makinede de aynı şekilde rahat bir şekilde gündelik işlerimiz tekliğe uğratmayacak. Yani lanet olsun performansa demeyeceğim seviyede artık performans alabiliyorum. Özellikle 16 GB upgrade burada uygulamalar arasında geçişte bana çok geldi. Yoksa 8 GB'da çok uzun süre kullandım makineyi. Pek bir problem gözlemlemiyorsunuz. Ne zaman problem gözlemliyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki bir yanda Premiere açık, bir yanda Photoshop'u açtınız. Oradan aldığınız bir karenin üstüne değişiklikler yapıyorsunuz. Arka tarafta iTunes'tan müzik dinliyorsunuz falan filan. Sonra bir tanesini arkaya attınız. Arka tarafta Chrome'u açtınız. Birazcık uğraştınız Chrome'un üstüne. Sonra tekrar bir programı geri çağırmaya çalıştığınızda makine kendinden geçiyordu orada. Birazcık böyle bekliyordunuz. Ve o da can sıkıyor. Yani dediğim gibi 2018 yılındayız artık. Beklemeye ki kimsenin tahammülü yok. SSD'lerle jet hızında açılan işletim sistemlerine sahibiz. Programlar şak diye geliyor. Bellekte de artık biraz bolluk olsun. Ve hemen gelsin istiyorsunuz. 16 GB'dan sonra artık öyle bir sıkıntım kalmadı. Şak diye geliyor. Bir de Fusion Drive olduğu için problem yaratıyor tabii ki. Ana makinede yani makinenin kendisinde eğer dolu bir SSD olsa, hızlı bir SSD aslında 8 GB'da hissetmeyebilirsiniz. Şak diye SSD'den çağıracağı için uygulamayı daha hızlı olacak. Ama Fusion Drive'ın o mekanik kısmına da erişip oradan uygulamanın işte temp dosyalarını çekmeye çalışınca kalp krizi geçirebiliyorsunuz. O yüzden bir makinede profesyonel iş yapacaksanız bakın altını çiziyorum 16 GB bellek şart. 8 de olmuyor. Ha, ofis işleri, çoklu ortam işleri, film izlemeydi, internette falan bunları 8 de fazla fazla yaparsınız. Hiç problem yaşamazsanız ama öyle video falan işleyeceğim diyorsanız işte resim mesim işleriyle uğraşacaksınız. O iş birazcık yalan oluyor. Ekranı 5K ekran, retina ekran ve şunu söyleyebilirim şu ana kadar kullandığım en iyi ekranlardan bir tanesi. Kusursuz ya yani mükemmel. İşletim sistemiyle falan çok uyumlu. Şimdi benim en büyük derdim Windows'ta. Windows'un 4K ekranları ölçeklemeyle ilgili bir problemi var. Windows'un ölçeklemeyle ilgili genel bir problemi var. Full HD monitör kullanıyorsanız bir problem yok. Ama 4K'ya çıktığınızda kim uygulamalar düzgün ölçekleniyorlar, kim uygulamaların hala minicik işte yazıları olduğunu, X butonunun bile minicik kaldığını falan görebiliyorsunuz. Çünkü uygulamalar kafasına göre çalışıyor. Windows bazı uygulamaları ölçekleyemiyor. MacOS'ta öyle bir dünya yok. MacOS'ta 5K ekran standart bir adam. Hop! Bütün uygulamaların bir sene içinde, hatta bir seneye kalmadan bu standardı full desteklemeye başladığını görüyorsunuz. Hiçbir uygulamada ölçekleme ile ilgili problem yaşamadı. Kurduğumdan beri hepsi bu ekranda inanılmaz duruyorlar. Resim ön izlemesi yapmak, yüksek çözünürlükteki filmleri izlemek, her şey mükemmel. Ekranın şöyle bir dezavantajı var. Full HD video izlerken eğer ekrana birazcık yakınsanız şeyi hissediyorsunuz. Ya işte bunun çözünürlüğü düşük kal diyorsunuz. Çünkü yumuşuyor olay. Pikseller yumuşuyor. Neden? 5K ekranda bakıyorsunuz ya. Bu ekranda yüksek çözünürlükteki video izleyeceksiniz. Tadını öyle çıkartabiliyorsunuz. Makineyle beraber klavye ve fare veriliyor. Klavyesi çok kullanışlı, çok güzel. Eğer numarik tuşlara çok ihtiyacınız yoksa bu klavyede yazı yazmak keyifli, kullanması keyifli, basış hissi, geri dönüşü bana sorarsanız çok iyi iş çıkartmışlar klavye konusunda. Klavyede hiçbir sıkıntı yaşamadım. Problem yok, mükemmel, gıcır gıcır çalışıyor. Ama fare inanılmaz kötü ya. Yani böyle bir bilgisayarın yanında o fareyi niye vermişler? Çözmek imkansız arkadaşlar. Fare zaten bilek ağrısından bileğimi kopartıyordu. İnanılmaz ağrılar çektim bir dönem onu kullanacağım diye. Aynı zamanda 5K ekran için taramız o kadar yavaş ki, çözünürlüğü o kadar yavaş ki gitmiyor yani. Böyle uğraşıyorsunuz bir yerden bir yere götürmek için. En sonunda hayatıma işte Logitech'in bu profesyonel serisi yetişti. Yani bu seriyi ne kadar ölsem azdır. Ergo MX klavye faresi, Craft klavyesiyle beraber. Bu set mükemmel. Bana sorarsanız bir profesyonelin ihtiyacı olan her şeye sahip. Kablosuz çalışıyorlar ilk öncelik olarak. Klavyeyi 3 cihazla eşleyebiliyorum. Fareyi 2 cihazla eşleyebiliyorum. Şıkır şıkır aralarında geçiş yapabiliyorum. Bluetooth'tan çalıştıkları için cihaza ekstra bir USB takmama gerek kalmıyor. Pil süreleri inanılmaz. Ayrıca kullanıyorum. Klavyenin alttan aydınlatması var sensörlü. Karanlık olduğunda henüz yaklaştırdığınızda falan ışıklar yanıyor. Şu Craft'ın sihirli bir tekerleği var. Bu tekerlek sayesinde atadığınız birçok fonksiyonu yerine getirebiliyorsunuz. Mükemmel. Fare yerinden kıpırdatmanıza gerek yok. Üstündeki teker sayesinde imleci hareket ettiriyorsunuz ve şunu söyleyeyim. Bileğimdeki ağrı tamamen yok oldu. Yani bu klavye, bu fare ikilisiyle özellikle fare mesela müthiş işimi kolaylaştırdı. İlk başta fareyi gördüğümüzde şey diyorsunuz. Ya işte bu da kullanılır mı ya? Bu nasıl bir fare? Böyle saçma sapan iş mi olur filan dedim. Utandırdı sonradan beni. Böyle iş olurmuş. Tam bir profesyonellere hitap eden müthiş bir iş yapmış Logitech. Tebrik ediyorum buradan hepsini ve teşekkür ediyorum. Bu fareyle klavye ikilisi iMac'i tekrar böyle bir üst seviyeye taşıdı diyebilirim ya. Zaten ilk yani aslında kendi klavyesi de güzel. Kendi klavyesine laf atmıyorum ama bu klavye daha güzel. Net söyleyeyim size. Numerik tuş takımı var. Özellikle şu teker çok işinizi kolaylaştırıyor. Yazı yazmak daha keyifli. Alttan aydınlatması var. Kendi orijinal klavyesinin alttan aydınlatması yok. Düşük ışıkta çalışırken çok büyük fayda sağlıyor. Ama faresi çekilebilir gibi değil. Faresini aldığınız gibi değiştireceğinizi düşünüyorum. Genel deneyim olarak alet sessiz. Masanızda kablo kalabalığı yaratmayan oldukça orijinal bir cihaz duruyor. Görüntüsü çok şık. Ekranı çok güzel. Her şey komple entegre içinde. Bir ses sistemi var içinde. Ben size söyleyeyim, hoparlörü söküp attım. Hiçbir ekstra hoparlöre ihtiyacınız yok. Bas veriyor, tiz veriyor. Doya doya müzik dinliyorsunuz. Sesi sonuna kadar açamıyorsunuz. Ofis ortamında herkesi rahatsız ediyor. O kadar yüksek ses verebiliyor. Çatlama yok, patlama yok. Sesi de müthiş. Yani aleti komple, aslında bize geldiği dönem 8500 lira falandı. Şu an kaç lira oldu bilmiyorum bu makine ama şöyle düşünmek lazım. Zaten böyle bir ekran aldığınızda yaklaşık olarak ödemeniz gereken para 3500 lira ile 4500 lira arasında değişir. Hatta daha da fazla olabilir. Yanına bir 3000 lira daha ödüyorsunuz ve Core i5 bir sisteme sahip oluyorsunuz. Komple çalışan, hiçbir sıkıntı yaratmayan. Evinizde, gündelik işlerinizde, internet işlerinde, çoklu ortam işlerinde fazlasıyla kullanabileceğiniz. Oldukça uygun, komple bir sistem almış oluyorsunuz. Windows yüklerseniz Radeon Pro 570 ile oyun da oynayabilirsiniz. Ama benim oyunla pek alakam olmadığı için bu makinede öyle bir ihtiyaç hissetmedim. MacOS genel olarak kullanması keyifli, hızlı çalışan bir işletim sistemi. Hiç kapatmaya ihtiyacınız olmuyor. Özellikle Apple aksesuarlarını sıkı kullanıcısıysanız saatinizde cihazı açabiliyorsunuz. Yakınınızda olduğunuzu anlıyor ve çıt diye açılabiliyor mesela. Bu tip kolaylıklara da sahip. Hiç göçmüyor mu derseniz, bir kere göçtü, kurtarmam gerekti ama göçme şöyle oldu. Bir hata yaptı ve benim kullanıcı ismim kayboldu makineden. Bir an tedirgin oldum gerçekten her şey uçtu mu diye. Ama bir şekilde giriyorsunuz, kendini tamir et diyorsunuz falan. Tamir etti, kullanmaya devam etti. Neden öyle bir şey yaşadım? Neden sonrasında kurtuldu? Dosyalar nereye gitmişti, nereden geldi bilmiyorum. Ama sorun yaşamıyor musunuz? Her makinede, her sistemde bir sorunlar olabiliyor. Ama önemli olan bunları çözebiliyor olmak. Makine kullandığım süre boyunca benim en çok fark ettiğim şey, kullandığım hiçbir uygulama çökmedi. Çok ender. İlk kurulumlarda, iki önceki sürümünde WhatsApp bazen durdurmaya zorlamayı gerektiriyordu makineyi kapatırken. Şimdiki sürümlerinde öyle bir sorun da kalmadı. Anladığım kadarıyla uygulamayla ilgili bir sorundu. Onun haricinde makinede çökme diye bir şey görmedim. Bu benim önemsediğim konulardan bir tanesi. Çünkü yaşamışsınızdır, tam projede çalışıyorsunuz, anlamsız bir şekilde uygulama hata verebiliyor. Hiç vermediği bir noktada çökebiliyor. Ve o sinir bozucu bir şey. Bu makinede öyle bir şey yaşamadım. Ha, makinenin stabilitesi mi, uygulamalar mı daha hızlı gelişiyor? Çünkü bir sürede sonuçta PC'de kullanmıyorum. Aynı uygulamaları yan yana kullanıp aynı işlerde görmek lazım ama bu makinede benim deneyimlediğim konulardan bir tanesi de oldu. Memnunum. Masamdan kaldırmayı düşünmüyorum. Pencere yönetimiyle ilgili bazı sıkıntılarım vardı OS X'in, MacOS'un ve onu da şöyle çözdüm. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın, şimdi pencereyi aldığınızda tam ekran olduğunda burada tek bir şansınız kalıyor. Ne yapabiliyorsunuz? Bu pencereyi tam ekran, gerçek tam ekran moduna getirebiliyorsunuz ve pencereler arasında sonra dolaşmanız gerekiyor. Şimdi pencereler arasında dolaşırken de arkadaşlar seçenekleriniz var ve buradan ya hızlı klavye hareketleriyle geçebilirsiniz ya da işte klavyeniz böyle craft klavyedir ve bu klavyenin özellikleri sayesinde geçiş yapabilirsiniz. Onu da size göstermek istiyorum. Basıyorsunuz ve geçiş yapıyorsunuz tekeri kaydırarak. Şöyle geçiş yapabilirsiniz. Faresini kullanıyorsanız parmak hareketiyle geçiyorsunuz. Ama tam ekran yapmak biraz bana sıkıcı geliyor. O yüzden ben Windows vari bir pencere yönetimi için Magnet isimli bir uygulama yükledim. Artık istediğim gibi pencereleri boyutlandırıyorum. İstersem tam ekran yapıyorum ve Windows vari ve pencere yönetimine kavuştum. Benim için önemli bir konuydu. Diyeceksiniz ki ama önemsemişsin, ne kadar gereksiz bir konu diyenleriniz olabilir ama pencere yönetimi eğer Windows'tan geldiyseniz önemli bizim için. Yani tam ekran yapabileceğim, arada yana yaslayabileceğim, aşağı yaslayabileceğim. Bunların hepsini yapabiliyorum. Yan yana iki dosyayla çalışmak artık çok daha kolay hale geldi benim için. Elinden ayarlamam gerekmiyor. Belki Mac'te kısa yolları vardır ama Windows'tan gelen bir kullanıcı için o kısa yollara alışmak da biraz zor olabiliyor. Bu tip işleri de artık bazı uygulamalar sayesinde hızlıca hallettim. Belki iMac'te kullandığım ve memnun kaldığım bu tip uygulamalarla ilgili bir derlemede yaparım sizlere. İşin özeti şu, memnunum. Keyif alıyorum makineyi kullanmaktan. Ve Apple bizden geri alana kadar cihazı da masamda ana makine olarak kullanmaya devam edeceğim. Zaten herhalde geri aldığında da sorun yaşayacağım biraz. Çünkü dizüstü bilgisayarı yazılımcı arkadaşlara verdim. Ben bunu kullanmıyorum, alın ne yapıyorsanız yapın diye. Onlar da bayağı memnun oldular işletimci. Yani genel olarak teknik özelliklerini görünce. Şimdi bizim yaz üstüne Linux yükledi o dizüstü bilgisayarın. Yapay zeka işleri için kullanıyormuş. Hem performans hem de GPU'su sayesinde işlemcisini. Bakalım ondan geri alabilecek miyim eğer bu makine giderse. O da bir soru işareti. Sorularınız olursa, genel deneyimle ilgili anlatmadığım eksik bir kısım kaldığını düşünüyorsanız lütfen yazın arkadaşlar. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım hepsini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.